havadan, sudan, karbon ayak izinden, yeşil mutabakattan, dünyanın yeni mottosuna uzanan, bugünden geleceğe bakan, soran, soruşturan, sorgulayan program. Olana bitene farklı bir gözle bakmak isteyenler için Meliha Okur'la Anlat Bana her pazartesi ve çarşamba 19.30'da RSFM'de. Meliha Okur'la Anlat Bana başlıyor.
İyi akşamlar Türkiye'm. Bugün 5 Ocak 2022 Çarşamba saat 19.30. Ben Meliha Okur. Anlat Bana ile karşınızdayız. Biz yeşil ekolojik piyasa ekonomisinin yeni dünya düzenindeki yeri ve konumuna konumlanmış durumdayız. Türkiye bunun çok uzağında. Gündem yoğun, siyasette atışma, ekonomide enflasyon, faiz ve müthiş bir kafa karışıklığı. Biz diyoruz ki sakin olun, soğukkanlı olun ama sorunları ve olayları farklı izleyin. Bugün bizim yine konuklarımız var. Biz öncelikle krediye kolay erişmek isteyen vatandaşın kara liste korkusuna bakacağız. Tabii ki vergi dairesi olan ÖTV dediğimiz, 2002'de tanıştığımız özel tüketim vergisinin yarattığı algı ve yolculuğu konuşacağız. Ama gelin öncelikle siyaset gündemini bir izleyelim, sonra ekonomiye fokuslanalım.
Siyaset gündemi.
Yan mekteplerini kurmuşlar, kurumsallaştırmaya, kalıcılaştırmaya zorunlu yapmaya çalışıyorlar. Bu kafayla orada işte bilimin B'si yok, fiziğin F'si, matematiğin M'si de olmuyor üniversiteye gidince. Çocukları bütün dünya nasıl yetiştiriyorsa öyle yetiştirmek varken bir ortaçağ zihniyetine yönelmenin, bunu kurumsallaştırmaya çalışmanın ne bu cumhuriyete faydası var, ne bu millete faydası var, ne anayasaya uygunluğu var.
Artık cambazlığı bırakın, sahtekarlığı bırakın. Yeri geldiği zaman peygamberimize sahip çıkacaksınız, Kur'an'a sahip çıkacaksınız. Yeri geldiği zaman da ağzınızda, dilinizde hangi kusmuk varsa onu kusacaksınız. Çok açık ve net söylüyorum. CHP Genel Başkanı bu skandalı karanlıkta ıslık çalarak geçiştiremez. Bunun bedelini ödeyecek.
Bunlara sorsak istismar çarkını çevirip kurumuş bir çeşmede abdest aldıklarını, devamında İhmal Paşa Camisi'nde namaz kıldıklarını söyleyecek kadar cümle aleme rezil olur. Din bilmezler, diyanet tanımazlar. Namazda okunan kunut dualarını ayet sanan, belli ki cuma namazını da kazaya bırakan zihniyet, işte bu bozuk CHP zihniyetinin ta kendisidir.
Efendim Ekrem İmamoğlu'ndan intikam alacaklar. Neymiş? Orada teröristler çalışıyormuş. Senin görevin teröristi yakalamak değil mi kardeşim? Git yakala. Niye bağırıyorsun? Varsa terörist yakasından yakala, götür savcıya teslim et. Ama yapmıyor. Yapamıyor. Yok çünkü böyle bir şey. İftira atacak. İftira atacak. Çünkü İstanbul'un rantını o kadar çok yediler ki doymuyorlar. Yedirmeyeceğiz o rantı size. O rant 16 milyon İstanbul'un rantıdır.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde suç işlenmişse, terörist bir diyet programı kapsamında işe alınmışsa, bunun birinci derecede sorumlusu bal gibi, buz gibi belediye başkanı olan zattır. Suç sabit görülür, suçlular tespit edilirse bundan sonraki etap mahkemelerdir.
Siyaset gündemi.
Türkiye'de vatandaşın derdi geçim, siyasetçinin derdi siyaset üzerinden din eksenli atışma ve tartışma. İşte Kur'an kursuyla ilgili atışmalar, tartışmalar ve İBB'nin tabii ki teftiş yolculuğu önemli bir konu. İzliyoruz liderleri, fazla söz söylemiyoruz. Türkiye'ye aydınlık gün gerekiyor. Biz bu aydınlanmada, bu programda umut değişimi getirir, umutsuzluk değişimi seçime direndirir. Biz gerçekleri anlatmak durumundayız. Bugün kötü, yarın kötü olabilir ama sonraki gün mutlaka iyi olacak, aydınlık olacak diyoruz ve konuklarımızı takdim ediyoruz. Stüdyoda konuğumuz Mustafa Gümüş. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk, iyi akşamlar. Nasılsınız?
Sağ olun, siz iyi misiniz?
Bizler de gayet keyifliyiz. Umutla bakıyoruz.
İnteraktif Kredi'nin CEO'su ve kurucu ortaklarından biri.
Doğru, çok doğru.
Kaç yaşındasınız?
34 yaşındayım Melih Hanım ben.
Genç bir girişimci.
Yani uzun soluklu bir çalışma hayatı diyebiliriz. 16 yıl devirdim aslında. Biraz erken girdik piyasaya. Ama genç girişimciyiz. 11 yıldır İnteraktif Kredi'yi temsil ediyorum.
Peki, bankacı, yazılımcı ve bambaşka bir yolculuk. Önemli bir iş yaptığınızı düşünüyorum. Bir de girişimcileri seviyorum ama ikinci konuğumuz biraz uzaklarda. Doçent Doktor Murat Batı. Murat Bey.
Merhaba, nasılsınız?
Çok iyiyim. Siz nasılsınız?
Teşekkür ederim. Ben de iyiyim. Sağ olun.
Yorgunsunuz. Ders veriyorsunuz sürekli değil mi?
Maalesef evet. Maalesef dediğime bakmayın, yorucu geçiyor sadece. Onun dışında keyifli tabii ki.
19 Mayıs Üniversitesi'nde öğretim görevlisiniz, vergi hukukçusunuz ama onun ötesinde yıllarca Ankara'da maliyenin en önemli kademelerinde bürokrat olarak görev yapmış bir isimsiniz değil mi?
Çalıştım ben de Maliye Bakanlığı'nda ama konu tabii akademide daha iyi yerlere gelme hedefim var. O nedenle akademiyi tercih etmek ve orada bulunmak benim için çok da önemli.
İyi
ama
ki...
tabii içeriğini bilmiyorum Maliye Bakanlığı'nda.
Peki, iyi ki oldunuz ama bugünün ekonomi gündemi biraz farklı ve yoğundu. Gelin ekonomi gündemine birlikte bakalım, sonra sohbete başlayalım.
Tamamdır.
Ekonomi gündemi.
Açıkladığımız tedbir paketiyle döviz kuru üzerindeki köpüğü hızla almıştık. Enflasyon üzerindeki köpüğü de süratle alarak ülkemizi hak etmediği bu görüntüden kurtaracağız.
Serbest piyasa koşulları altında döviz kurları dengeye kavuştu. Artık bir gündem maddemiz değil. Çıkarıyoruz gündemimizden. Kur korumalı TL mevduat hesabı her gün güncelleniyor. Vatandaşımız çok iyi bir destek veriyor. Kendisini koruyor, kazancını artırıyor ve dün itibariyle son rakamları söyleyeyim 91,5 milyar liraya ulaşan bir hacme geldi.
Elektriğe %52 ile %127 arasında zam yapıldı. Şimdi zammı dış güçler mi yaptı? Fahiş fiyata ortam hazırlayan kim? Erdoğan. Zam yapmadığın bir şey açıkla.
Faize ve faizcilere en büyük desteği veren kişinin adı Erdoğan'dır.
Maalesef yeni yıla zam kabusuyla girdik. AK Parti iktidarı 20 Aralık akşamı faiz indiriyorum deyip aslında faiz arttırarak küçük yatırımcıyı çarpmıştı. 31 Aralık gecesi de elektrikten doğalgaza, akaryakıttan köprülere, vergilerden harçlara, iğneden ipliğe kadar yaptığı zamlarla asgari ücretlinin aldığı %50 zammı da çarptı. Bununla da kalmadı. Zammı gece yarısından sonra geçerli ilan ederek zamları enflasyondan kaçırıp milyonlarca memur ve emeklimizin yeni yıl zammını da çarpmış oldu.
Ekonomi gündemi.
Ekonomide gündem yoğun ama bugün MÜSİAD'la buluşan Nurettin Nebati Hazine ve Maliye Bakanı'nın bir açıklaması da ana gündem konusu oldu. Ortodoks iktisat ile heterodoks iktisat acaba nedir? Murat Bey, size sorayım mı bu soruyu?
Olur. Yani bilgi çerçevemde, yani bilgi dahilinde vermeye çalışayım. Tabii bu iktisatçı hocalarıma da ayıp olmasın burada. Kendileri de hata yaparsam da bağışlasınlar beni. Şimdi ortodoks politikalar bilindiği üzere bizim şu ana kadar uyguladığımız politikalar. Heterodoks ise biraz da bilinenin dışına gidip, yani kuralların dışına gidip uyguladığımız politikalar. Aslında biz bunu birazcık uygulamıştık belli dönemlerde 2000'li yıllarda. Sizin de bugün attığınız tweet çerçevesinde Mahfi Hocam'ın da yazdığı gibi aslında bunun kiraları dondurulması, ücretlerin dondurulması, yani bir tür gelirler politikası çerçevesinde yapılan bir politika. Yani fiyatların ve ücretlerin oluşum sürecine doğrudan müdahale ederek artışı engelleyip bu şekilde bir enflasyonist baskı yaratmayı engelleme sonucu ortaya çıkan bir politikadır. Bu nedenle hatta 2000'li yıllarda hatırlarsınız kira artışlarına bir tavan fiyat uygulaması getirilmişti. Kiralar en fazla %25 artacak şeklindeydi. Aslında o tarz politikalardan biriydi. Bu noktada her şeye, ücretlerin artışına bir üst sınır, kiraların artışına ve fiyatların artışına bir üst sınır getirerek aslında devlet müdahalesini biraz daha para ve maliye politikasıyla yapılması gereken politikaları devletin doğrudan müdahalesiyle yapma politikası geliyor. Devlet doğrudan müdahale edecek artık. Yani onun sinyalini verdi Sayın Bakan.
Peki Mustafa Gümüş, siz ne diyorsunuz bu işe?
Melih Hanım, bu aslında çok detaylı. Bütün sistemi baştan aşağı değiştirecek bir açıklama bana sorarsanız. Çünkü ortodoks politikada yatırımcının daha çok piyasada olduğu, gelirleri, ürün fiyatlarını daha belirlediği bir piyasadan bahsediyoruz. Dolayısıyla daha fazla doların ülkeye girdiği, doların kurun daha düşmesinin muhtemel olduğu bir piyasa. Bir de bu enflasyonun en temel göstergelerinden bir tanesi, sebeplerinden bir tanesi güvensizlik aslında, piyasaya olan güvensizlik. Şimdi ortodoks modelden heterodoks bir modele geçersek, o zaman yatırımcı buraya yatırım yaptığında ne kazanacak, gelirleri kendi belirleyemeyecek, bunlar da birazcık piyasayı daha güvensiz hale getirir mi sorusunu bize doğuruyor. Haliyle yaşayıp göreceğiz diyoruz Andrek.
Peki 20 Ocak'ta para politikası kurulu toplantısı var. 26 Ocak'ta Amerika Merkez Bankası FED toplantısı var. Bu akşam piyasa nefesini tuttu. Aralık ayı FED toplantısı tutanaklarını bekliyor. Faiz kararına ilişkin sinyalleri görecek. Mart'ta, 16 Mart'taki toplantıda faiz gelebilir mi diyor. Bakan aslında bir faizle ilgili mesaj mı veriyor burada?
Aslında bu da çok değişik bir konu oluyor ülke için. Ben ülke gündeminde bu kadar faiz kararlarının konuşulduğu, politika faizlerinin herkesin ağzında olduğu başka bir dönem görmedim açıkçası, genç bir girişimci olsak da. Diğer taraftan Amerikan Merkez Bankası'nın faizi yükseltebileceği yönünde bir sinyal var. Onlar faizi yükseltirse bizde dolar biraz daha azalacağından dolar kur daha artacak gibi duruyor. Diğer taraftan biz faiz indirmeye devam edecek olursak bu da doların artışını işaret ediyor. Haliyle bu kadar dolara karşı kur politikası izlerken, bu kadar önlem alırken diğer taraftan böyle kararlar verirsek bu da çelişebilirmiş gibi duruyor. Bu benim fikrim.
Yani sıkıntılı bir süreçteyiz. Açıkçası ortodoks iktisat, heterodoks iktisat, heterodoks iktisat değişik. Genelin dışındaki akım demek. Aslında Arjantin ve Brezilya bu modeli uyguladı, başarısız oldu. Biraz önce Murat Batı'nın söylediği gibi Türkiye'de zaman zaman denedi, olmadı. Dolayısıyla Türkiye'nin bu yolculuğa çıkmasında arka planda ne var? Aslında ne oldu ya bakmak lazım, ama biz gelin şu vergi meselesine fokuslanalım. Murat Bey, kamu en büyük gelirini vergiden sağlıyor. Başka türlü üretim şansı yok mu bu kamunun? Bir de 2002'de bu ÖTV ile tanıştık biz. Sigara sağlığa zararlıdır. Alkol sağlığa zararlıdır. Tütün ve alkolden alınan vergiler açık ve net bize vergi dairelerini gösteriyor. Akaryakıt, otoyol, köprü, vergi dairesi gibi. Ne diyorsunuz?
Şimdi özel tüketim, bizim bu yıl aslında baktığımız zaman yaklaşık 1.1 trilyon 400 küsur milyar kadar bir vergi hedefimiz var 2022 yılına baktığımız zaman. Hatta tam sayı 1 trilyon 430 milyar kadar. Onun dışında devletin başka alanlarda gelir edebilme şansı tabii ki var. Kira gelirleri var. Bazı işletmelerden elde ettiği gelirler var, ama serbest piyasa ekonomisi bu anlamda devletin bu sahalarda çok olmasını istemiyor. Yani konuyu biraz devletçilik olarak, devletin ekonomiye müdahalesi olarak düşündükleri için devlet de kendini bu sahalardan çekerek vergi ve benzeri gelir elde ederek hayatına devam ediyor. O yüzden başka alternatiflerden gelir elde etme ihtimali serbest piyasa ekonomisine biraz ihanet gibi bakılması hasebiyle çok dışında tutuyor devlet kendisini. Onun dışında topladığı gelirlerin hemen hemen hepsi vergi gelirlerinden oluşuyor. Yani bu vergi gelirlerinin kendi içindeki payına da baktığımız zaman aslında iki tane kalem var. Sadece harcamalar üzerinden alınan, bir de gelir üzerinden alınan vergiler var. Öte taraftan servet üzerinden alınan vergiler de var, ama bir motorlu taşıtlar vergisi biraz yüksek. Onun dışında diğerleri fazlasıyla değil. Bütçe içerisindeki payı da çok değil. Aslına baktığımız zaman aşağı yukarı bu harcamalar ve servet üzerinden alınan vergiler bize dolaylı vergi olarak adlandırılıyor. Bu dolaylı vergi denilmesinin altındaki nedenlerden bir tanesi de gelire bağımlı olan vergiler değil. Yani elde ettiğiniz gelir üzerinden ödenen vergiler değil. Yaptığımız harcamalar ya da sahip olduğumuz servetler üzerinden ödediğimiz vergiler. Özellikle harcamalar üzerinden alınan vergilerden KDV ve ÖTV'ye bakıyorsak işin rengi bambaşka bir noktaya gidiyor. Çünkü herkes, kişiler, kurumlar hemen hemen her türlü ihtiyaçlarını giderirken, su alırken, elektrik tüketirken, bilgisayar alırken, cep telefonu faturası, evde çocuğuna mama, çocuk bezi, aklınıza gelebilecek her türlü harcama, yani yemek siparişi etmeniz, birine yemek ısmarlamanız durumunda iki tane vergi ödüyoruz. Bazı ürünlerde ÖTV, hemen hemen hepsinde ise KDV ödüyoruz üstelik. Bu noktada KDV ve ÖTV'nin bu toplam vergi gelirleri içerisindeki payı bizim biten bu 2011 yılındaki 11 aylık, henüz Aralık verileri yayınlanmadığı için onu söyleyemiyorum. İlk 11 aylık içerisinde sadece KDV'nin ve ÖTV'nin toplam payı %50.5. Yani devlet 1000 lira vergi toplamışsa 550 lirasını sadece KDV ve ÖTV'den toplamış aslında. Bu iki verginin altında aslında yatan, peki neden buna biz çok fazla bu yaslanıyoruz, bu dayanak olarak bunu gösterip de bu kadar çok vergi veriyoruz? Çünkü insanlar bunun ne kadar ödediğini yakın zamanda yavaş yavaş biraz sosyal medyanın da katkısıyla anlamaya başladı. Aksi durumda insanlar ne kadar vergi verdiklerini çok bilmiyorlar. Örneğin markete gittiği zaman faturaya falan bakınca belki görebiliyorlar ama faturada da her vergi görünmüyor. Örneğin birçok ürünün ÖTV'si görünmüyor. En tehlikeli, en zararlı ürünlerden biri tütün ürünleridir, kabul ediyorum. Sigarayı dedim bir sefer, marketten aldığımızı düşünelim. Fişi bir alıyorsunuz, ilginç bir şey söyleyeyim dinleyicilere de. Fişe bir bakıyorsunuz, ÖTV'si yok zaten bunun, görünmüyor fişte. Ciddi bir ÖTV'si var. Bir de bir bakıyorsunuz ki KDV oranı da sıfır yazıyor. Bu şimdi ilginç. Siz de ilk defa duyuyorsunuz bunu.
Bir, evet. Eğer sigara, çünkü ikisini de almadığım için bilmiyorum, o yüzden.
Gayet iyi bir şey. Bence de çok iyi bir şey yapıyorsunuz. Şimdi dinleyicilerden tüketen varsa marketten alıp fişe bir baksan da zaten ÖTV'ye kadar ÖTV ödedikleri fişte yazmıyor. Üstüne KDV de üstelik sıfır yazıyor.
Yani bizi dinleyenler kümesteki kazlar olarak tabir ediliyor. Tabii. Açık ve net 300 ürün üzerinden ÖTV alınıyor değil mi?
Tabii, aşağı yukarı. Bu yüzden insanlar ne kadar ödediklerini tam olarak kestiremiyorlar, bilemiyorlar ve farkında da olmuyorlar. Buna literatürde mali anestezi deniyor. O yüzden devletler buna çok fazlasıyla vergi oranını değiştirebilip koyabiliyorlar. Sadece biz nihai fiyatla değerlendiriyoruz olayı. Bu özel tüketim vergisi 1 Ağustos 2002 tarihinde hayatımıza girdi ama 90'lı yıllarda başlandı çalışmaya bu. Yani bu mevcut iktidarla gelen bir şey değildi. Bu daha önceden de çalışma da yapılıyordu. Zira Avrupa Birliği muktesabatında da excess tax diye geçiyor bu verginin orijinali. Birçok Avrupa bölgesinde uygulanıyor zaten. Hatta kapsamı biraz daha fazla. Örneğin bizde kömür özel tüketim vergisine tabi değil ama Avrupa Birliği ülkelerinde kömür de özel tüketim vergisine tabi. Bazı enerji kaynakları gibi. Bu münasebetle bizdeki şu andaki ürün sayısı yaklaşık 300'e yakın ve sadece mallar üzerinden alınan ve sadece ya biz üretiyorsak imalat aşamasında ya da ithal ediyorsak ithalat aşamasında bir kez tek seferde ödenen bir vergi ama malın maliyetine bir ekleniyor. Üzerinden bir de ayrıca KDV hesaplanıyor ve böylece biz faturaya baktığımız zaman belki KDV'yi görüyoruz, ÖTV'yi görmüyoruz ama bu ikisinin toplamına baktığımız zaman bazı ürünlerde o malın vergisiz fiyatını oranladığımız zaman işin rengi, vergi yükü çok fazlasıyla abarmış hale geliyor. Örneğin 400 liralık bir araba satın aldığımızı düşünelim. Bu 400 liralık bir araba 400 bin lira gittiniz galeriden bir sıfır araba şu anda aldığımızı düşünelim. 400 bin TL'lik bir otomobil 1.6 cc'nin altında normal bir ailenin kullanabileceği 400 bin TL'lik bir araç satın alacak. Bunun yaklaşık 210 küsür bin TL'si KDV ve ÖTV'den oluşuyor. Yani yarıdan fazlası aşağı yukarı.
Yani
bu bazı
devlet...
ürünler için de geçerli.
Evet ama şimdi siz söylüyorsunuz gelire dayalı değil ücrete dayalı vergilendirme. 22
harcamaya dayalı.
Harcamaya dayalı. Ben onu ücretlilerden alındığı için ücrete dayalı diyorum. Kaç milyon ücretli var bu ülkede? 22,5 milyon mu?
22 milyon deniyor burada yapılan en son açıklama. Sayın Nebati'nin söyledi, Maliye Bakanı'nın söylediği açıklama. 22 milyon. Tabii 560 bin, ben SGK'dan da almıştım veriyi. tam 22 milyon 560 bin kişi Türkiye'de ücretli olarak çalışıyor.
Ve bütün yük onların üzerinde. Şimdi bizi yolda olanlar, trafikte olanlar, evde oturanlar, işte çalışanlar izliyor. Yolda olanlar, dönen tekerlekler, içinde bulundukları araba bir vergi dairesi. Öyle değil mi?
Evet, kesin. Kesinlikle öyle.
Türkiye bunu öncelikle değiştirmek zorunluluğu yok mu?
Kesinlikle var. Zaten vergilemede adalet denilen şey de bu. Hani tamamen çok klasik bir laf artık. Sakız oldu ama sadece söylemden ibaret hale geldi. Tabana yayalım diyoruz ama tabanda hep belli kesimlere yayıyoruz. Mesela 2022 yılında gelir vergisinden, yani gerçek kişilerin, yani benim, sizin, sayın konuğumuzun, dinleyicilerin gerçek kişi olarak elde ettikleri gelirler. Yani lokanta işletiyordur, terzilik yapıyordur, berberlik yapıyordur, çiftçidir, avukattır, doktordur, mühendistir, evini kiraya veren, kira geliri sahibidir, bankadan faiz gelir elde eden kişidir ve benvay çeşit şekilde gelir elde edenlerin devlete bu yıl ödeyeceği toplam vergi toplam 263 milyar TL. Ve bu 263 milyar TL'nin çok sıkı durun sadece 15 milyar TL'si beyan usulü. Beyan edilecek 242 milyar TL'si ise stopajlarla alınacak. Yani bunun ağırlığını, oranını tam bilmiyoruz ama bunun ağırlığı, yani yarıdan çok fazlası, belki %80, %90'ı şu anda maaşlı çalışan, yani ücretli çalışanlardan yapılan stopajlardan karşılanacak.
İşte
yani
ben onun için ücretli vergisi diyorum. Bunu düzeltmeden vergiyi tabana yaymak. Ben sıkıldım. Ben 40 yıldır gazetecilik yapıyorum. Kaç Maliye Bakanı, kaç vergide adalet diyen duydum ama hiç adalet gelmedi. Adillik ve adalet yok. Burada virgülü koyuyorum. Hemen stüdyoya döneceğim. Çünkü Mustafa Gümüş, siz de bambaşka bir açılım yapıyorsunuz. Vatandaşın kara liste korkusuna bakacağız. Nedir kara liste?
Yani şöyle, önce Murat Hocam'a çok katılıyorum birçok konuda. Ya vergi yükü arttıkça aslında insanların ödediği tutarlar da artmaya başlıyor. Ürün ve hizmetler ödediği tutarlar. Buna karşılık bizim de kredi ihtiyaçlarımız daha fazla artıyor. Ama önümüzde büyük bir problem de var. Sadece Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi'nin verilerine göre 2009 ile 2021 arasındaki 12 yıllık dilimde 15 milyon 700 bin civarında insan kara listeye düşmüş durumda. Yani yasal takibe düşmüş durumda. Biliyoruz, hepimizin bildiği bir durum bu. Bir defa yasal takibe düştüğümüzde tekrar kredi almamız da oldukça zorlaşıyor. Önümüzdeki dönemde fiyatlar artıyor. Bizim fon ihtiyacımız, para ihtiyacımız daha çok artacak. Şimdi ne olacak? Nasıl kredi kullanacağız biz? İhtiyaçlarımızı nasıl karşılayacağız? Özellikle temel tüketim dışında kalan diğer ihtiyaçlarımızda kullandığımız, ev alırken, araba alırken, tatile giderken kullandığımız kredileri şimdi nasıl kullanacağız? Burada büyük bir problem çıkıyor aslında. Tüm finans piyasasında ise yasal takibe uğramış müşterilerin çok büyük kısmı tekrar kredi kullanmakta zorlanıyor. Burada büyük bir açık vardı. Biz interaktif kredi olarak 2010 yılında buraya çalışmaya başladık. 2011'de resmi faaliyete başladık. Ve o dönemden bu döneme yasal takibe düşmüş, yasal takip yaşamış müşterilerimizi nasıl tekrar kredilendirebiliriz? Nasıl finansal okur yazarlık öğretiriz ve tekrar onların ihtiyaç, konut ve taşıt kredileri nasıl tekrar onaylanır hale getirebiliriz? Bunun üzerine çalıştık. Bunun üzerine bir yazılım geliştirdik 2017'de. Findex ile birlikte, Findex'in altyapısını kullanarak kullandığımız bir kredi raporu modeliyle yaptık bunu. 2017'den bu yana da 500 binden fazla müşteriye hizmet vermeyi başardık bu anlamda. An itibariyle kara listeye düşüldüğünde nasıl çözülebileceğini birkaç saat içerisinde interaktif kredi desteğiyle müşterilerimiz öğrenebiliyor ve tekrar kredi kullanmaya geliyor. Bunu
hemen
çok
araya söyleyebiliriz. Gireyim. Findex'ten söz edelim. Findex ne? Bizi izleyenler, dinleyenler merak edecekler.
Aslında kredi notu diye bildiğimiz Findex'in ürünü olan kredi kayıt bürosu. 13 bankanın ortaklığıyla kurulmuş kredi kayıt bürosu. Tüm bankalardaki kredilerimiz, kredi kartlarımız, limitleri, ödeme düzenleri bir büroda kaydediliyor, bir merkezi sistemde. Ve bir başka bankadan ya da kendi bankamızdan kredi kullanmak istediğimizde buradaki kredi notumuz sorgulanıyor. Uygunsak krediyi alabiliyoruz, uygun değilsek alamıyoruz. Aslında sistem böyle Findex'in.
Peki son 4 ayda aylık kredi faizi, daha doğrusu tüketici kredi faizi aylık 3'ü aşmış durumda. Yanılıyor muyum ben?
Ya 2 ile 3 arasında değişiklik gösteriyor.
3'ün üstü olan da var. Var, evet. Şimdi insanlar nasıl kredi kullanacaklar? Aylık %3 faizle, %2 faizle mümkün mü? Tüketici nasıl krediye erişecek?
Yani çok acil ihtiyaçsa kullanmak zorunda kalıyoruz diyebiliriz bu konulara. Çünkü tüketici kredisi çok önemli bir ihtiyaç hepimiz için. Ama bence daha kritik soru şu olmalı. Ev fiyatlarının bu kadar arttığı, araç fiyatlarının tarihte görmediğimiz oranda arttığı bu dönemde biz ev ve araba nasıl alacağız, nasıl kredi kullanacağız olmalı. Çünkü ihtiyaç kredisi oranında konut ve taşıt kredileri de artıyor. O zaman biz bu kadar pahalı kredi kullanıp ev alabilir miyiz? Üstelik ev fiyatları arttı.
Bir saniye alabilir miyim ben? Şimdi ben ev almak istesem, ev fiyatları uçmuş, araba fiyatları uçmuş, aylık kredi faizleri yıllık bazda da uçmuş, ne yapacağım ben?
Yani şu koşullarda Türkiye'de bir vatandaş olarak ev almamız çok kolay görünmüyor Melih Hanım. Fırsatlar bizim için çok da pozitif yönü değil gibi duruyor aslında. Zor. Nasıl yapabiliriz? Öncelikle bir kredi profilimizin çok düzgün pazarlık etmeye müsait olması gerekir. En azından piyasa koşullarının biraz daha altında, daha ucuz kredi kullanabilmek için. Peki bizim kredi profilimiz pazarlık etmeye müsait mi? Bunu nasıl anlarız? İşte kredi raporu dediğimiz ürün burada devreye giriyor. Ne kadar pazarlık yapmaya müsait bir kredi notumuz, kredi profilimiz varsa o kadar ucuz maliyetli kredi kullanabiliriz. Biz interaktif kredi olarak zaten bu işi yapıyoruz diyebiliriz.
4 ayda artış var mı?
Var.
Kara listeye girmede ya da krediye erişim arzusu ve isteği.
Elbette var. Pandemi döneminin başladığı dönemlerde hatırlayacağız hep beraber. Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle bankalarda hem çeklerde hem kredilerde yasal takibi aktarım durdurulmuştu. Bu süre zarfında bankalarda kredisini ödeyemeyen müşteriler de kara listeye aktarılmamıştı. Ama bu sürede bittikten sonra, 1 Ekim'den sonra da insanlar artık yavaş yavaş yasal takibe daha fazla düşmeye başladılar. Geçen yıl 650 bin civarında müşteri yasal takibe düşmüş görünürken risk merkezinde, bu yıl son 3 çeyreğe baktığımızda, son çeyrek daha verisi çıkmadı ama son 3 çeyreğe baktığımızda rakam 970 bini geçmiş durumda. Yıl sonunda da 1.2 milyon, 1.3 milyon gibi beklentimiz var kara listeye düşmüş müşteri sayısı olarak.
Yani 2021 sonu itibariyle son 3 ay açıklanmadı 1 milyon 200 bin kişinin kara listeye girmesini bekliyorsunuz.
Kesinlikle.
Yani son 4 ayı baz alırsak şirketler borçlu, kamu daha rahat ama asıl borçlu vatandaş mı?
Kesinlikle. Hem borçluyuz hem borçlarımızı yapılandırmak istediğimizde faizler çok yüksek. Diğer taraftan bir kanayan yara da 50 bin TL'nin üzerinde ihtiyaç kredisi kullanmak istiyorsak eğer, vadeler BDDK tarafından 24 aya düşürülmüş durumda. Bu da aylık ödemede bize en az taksitin en ucuz faizle 3000 TL'nin üzerinde bir rakama denk geliyor. Ödeme zorluğu da başlıyor böyle olduğunda. Bir taraftan kredi faizleri yüksek, bir taraftan vadeler çok kısa. Kısa olduğu için yapılandırma yapmamız zor. Diğer taraftan fiyatlar artıyor, ödeme zorlukları başlıyor. Hali hepsi bir araya geldiğinde krediler için zor bir dönem diyebiliriz. İşte tam bu yüzden kredi profillerini düzeltmenin, pazarlık yapmanın, kredilere rahat ulaşmanın kolay olacağı bir profil çizmek zorundayız. Yani finansal okuryazarlığımızı yüksek tutmak zorundayız Melih Hanım.
Siz onun için bu işi yapıyorsunuz.
Kesinlikle.
Geçen pazartesi günü konuğumuz Profesör Doktor Şenol Babuşçu duydu. 5 milyon emekliden 2,5 milyonunun krediyle işi çevirdiğini söyledi.
Çok
elinizde
doğru.
Böyle bir veri var mı?
Evet var. Çok doğru. Emeklilerin çok büyük kısmı maaşını bloke koyarak kredi kullanıyorlar. Bu talepler bize de çok fazla geliyor. Takdir edersiniz emekli maaşı tek başına geçinmek için çok da kolay olmayan, yeterli olmayan bir tutar ve bu insanların bir şekilde kredi kullanması gerekiyor. Halil emekliler daha kolay krediye ulaştıkları için de ilk ihtiyaç duyduklarında akıllarına ilk gelen şey kredi kullanmak oluyor. Halil emeklilerimizin çok büyük kısmı da kredi borçlusu. Üstelik işte biraz önce bahsettiğim bu vadelerin kısaltılması nedeniyle emekliler kredilerini yapılandırmakta da çok zorluk çekmeye başladılar. Haliyle maaşların bir kısmı krediye gidiyor ve yaşam şartları biraz daha zorlaşıyor diyebiliriz. Yine aynı tavsiye, Öncelikle emekliler için de kredi puanı, kredi durumu, kredi profilini iyi bilmesi gerekir. Bunu bilirse eğer emeklilerin de pazarlık yapma gücü yüksek olacak. Daha düşük faizlerle daha uzun vadelerde kredi kullanma imkanı doğabilir. İnteraktif kredi olarak biz bunların tamamını birkaç saat içinde halledebiliyoruz.
Peki bir profil verecek misiniz müşterileriniz yaş grubu olarak?
Şöyle biz 18 yaşını geçmiş kişisel ehliyeti elinde olan ve 70 yaşına kadar olan tüm Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına, yerleşik Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına hizmet verebiliyoruz Melih Hanım. Türkiye'nin her yerinden de bize
başvuru yapıyorlar. Ama bir profil istiyorum. En çok krediyi kullanan yaş grubu olarak bunu verebilir misiniz?
Şöyle şu an itibariyle 25 ile 45 yaş arasındaki müşterilerimiz daha fazla kredi talebinde bulunuyor ve daha fazla krediye ulaşır durumlar diyebiliriz.
Peki hemen Murat Bey, sizi biraz beklettik ama bu konuda ilginç. Tamam. Çünkü biz bir taraftan harcamalar üzerinden alınan vergi, diğer taraftan gelire olan ihtiyaç, ücretlerin düşüklüğü nedeniyle kredi arayışı, ikisini birlikte değerlendirmek istedik. Çünkü her şey gelip dayanıp ücretler politikasına odaklanıyor, öyle değil mi?
Kesinlikle öyle. Bir şey daha bir ekleme yapayım sayın konuğumuza. Sanıyorum beni doğrulayacaktır. Bu kadar kredinin içinde bir de çok yüksek miktarda sigorta maliyetleri var. Birkaç çeşit sigorta maliyeti var. O da kredi maliyetini farklı bir şekilde artırabiliyor. Yani sadece krediden kaynaklı değil, aynı zamanda sigortadan kaynaklı da borçlu haline geliyor. Yanılıyor muyum bilemiyorum ama.
Çok doğru. Yani kullandığımız kredi türüne göre hayat sigortası, konut teminat sigortası, DASK, gibi birçok sigorta poliçesi, taşıt kredisi ise kasko poliçesi eklemek zorundayız, araç sigortası eklemek zorundayız, trafik sigortası, bunların tamamı eklendi. Kredi maliyetleri bahsettiğimiz %2-%3'lerin de üzerine çıkıyor gerçekten. Çok doğru tespit Murat Bey, doğru.
Ayrı bir de banka sigorta muameleleri vergisi var. Normalde banka bunun mükellefi ama onu da bize yansıtıyor dolaylı vergi olduğu için. O da kredi maliyetine bize eklenmiş oluyor.
Çok doğru. Burada bir de çok ekleyeyim. Kredi kaynak kullanımlık destekleme fonu da var. KKDF dediğimiz.
Tabii KKDF. Tabii.
Her ikisi eklenen de çok daha maliyetli oluyor, evet.
Yani tam kazmışız ya. Yani ücretliler var ya, durmadan yol. Ne olacak bu işin sonu? Orta sınıf dediğimiz kesimde kesin bir zayıflama var. Ücretli dediğimiz kesimi oluşturan yapı burası. Dolayısıyla vergi politikası da krediye erişimde Türkiye için gerçekten önemli. Türk halkı için. Ama tütün dedik, alkol dedik, akaryakıt, yollar, köprüler, vergi dairesi gibi. Peki önümüzdeki dönemde yeni vergi daireleri neler olabilir? Hangi ürünler olabilir?
Valla biz bu ürünlerden ziyade tabii şimdi Sayın Nebati çalışıyor bunlardan. Bu Forex gelecek. Kripto para yasası var şu anda. Teklifi var, görüşülüyor. Daha doğrusu teklif yok henüz. Bir taslak çalışması üzerinde duruluyor. Orada da ciddi sıkıntılar çıkacak diye bekliyorum aslında. Çünkü bizdeki vergi yapılanmaları ya da teklifler, taslaklar birazcık kısa vadede yapılıyor ve yapıldıktan sonra eleştirilerle meclisteyken ya da meclise gitmeden önce değiştiriliyor. Sonra nihai sonuçta yine sağına soluna pek bakılmadan yasalaşıyor. Oradan da olumsuzluklarla hayatımıza dahil ediliyor. En son asgari ücretle alakalı durumda bildiğiniz üzere onu çok dile getirdim ben.
Size ama teşekkür edelim. Araya girdim. Burada size teşekkür etmek durumundayız. Çünkü siz son sürekli bu konuyu yazdınız. Açık ve net, hep AGİ'nin gitmesiyle sıkıntının nasıl olacağına dikkat çektiniz. Ve haklı çıktınız, değil mi?
Maalesef. Hiç istemezdim haklı çıkmayı. Ama durum bundan ibaretti. Hatta size şöyle bir cümle de söyleyeyim. Şimdi 5004 TL brüt ücret gelir vergisi dışında tutuldu. Net 4253 TL vergiden istisna edildi. Bir hesap yaptım. Onu T24'te de köşemde de yazdım. Hatta sıkı durun, 10.000 TL maaş alan, brüt maaş alan, örneğin siz radyoda çalışan bir arkadaşımız 1 Ocak 2020'den itibaren Ocak ayındaki maaşında sadece 38 TL fark edecek. Maaşında. Yani 3 çocuklu ise, onun altını çizerek belirteyim.
3 çocuklu birinin 10.000 TL alanın aldığı zam.
Maaş, evet.
38 evet, TL evet. Bu hassas bir konu.
Evet, vergi istisnasından kaynaklı. Zaten AGİ ödediği gelir vergisini sıfırladığı için sadece 5004 TL isabet eden damga vergisi tutarını vergiden dışında kaldı. O da 38 küsür, 37 küsür attı tam 38 dedi. 38 TL'ye tekabül eden kısmı cebinde kalmış olacak. Yani benim serzenişte bulunduğum, fazlasıyla yazıp çizip bağırdığım şey, şeyde tam olarak siz de biliyorsunuz, çok telefonlaşıyorduk sizinle. Tam olarak buydu. Bu dediğiniz yeni vergi teklifleri ya da yeni vergi taslakları da aslında yine burada hayatımıza giriyor. Çok ciddi sıkıntılar yine çıkabilecek. Kripto para var öncelikle. Daha doğrusu kripto paraların vergiye tabi olması ile ilgili bir çalışma var. O gelirse onun da işte yine kafamda bir teklif, bir taslak bir oluşsun. Ona göre kafamda oluşan birkaç olumsuz bir şey var. Onu da kaleme almayı planlıyorum. Ancak önce bir yani ele bir gelsin bakalım önce. Bir bakalım ne yapılıyor, ne ediliyor. Onunla ilgili bir çalışma var. Akabinde yine bazı finansal enstrümanların da vergilendirilmesi gerekiyor. Ama biz ısrarla bunu sizin sayenizde de aracınıza da dile getireyim. Sermaye araçları çok vergilendirilmiyor. Sizinle en son telefonda da görüştüğümüz üzere sermaye araçlarından vergiyi biz ısrarla almıyoruz. Yani bizim gelir vergisi kanununda menkul sermaye iradı dediğimiz, yani paradan para kazanılan genel durumlarda vergi yapısı özellikle TL'de kalınıp dövize den cayılsın diye düzenlenmiş bazı yaklaşımla, politikalarla düzenleniyor. Ama bizde örneğin mevduat faizinde bir yıldan fazla bankada tutarsanız mevduat faizinizi vergi ödemiyorsunuz. Borsada hisse senedi alım satım kazançlarından belli tutarlarda vergi ödemiyoruz. Eurobond vergi ödemiyoruz. Ödemiyoruz, bunlardan ödemiyoruz. Ama ücretlerde vergi %40'a kadar çıkabiliyor. Sadece KDV ve ÖTV, şimdi yaptığımız analize ilk 11 aylık veriye baktığımız zaman %50.5. Yani çok ilginç bir durumla karşı karşıya kalıyoruz.
Yani hani rantı vergilendirmeyen ama ücretliden, harcamalar üzerinden ücretliden vergi alan sistem zaten adaletli ve adil bir sistem değildir. Öyle değil mi? Sermayeyi vergilendirmekten niye korkar bu ülke? Hemen virgül koyuyorum. Niye korkar bu ülke sermayeyi vergilendirmekten?
Yani şöyle, sermaye aslında yatırıma dönüşüne çok kıymetlidir. Dolayısıyla biz sermayeyi olabildiğince vergilendirmiyoruz ki yatırıma dönüşsün. Ama diğer taraftan da yatırım yapmaya müsait bir hale getiriyor olmamız lazım piyasamızı da. Bu çok büyük bir paradoks aslında. Yatırım yapmaya müsait şekilde vergi almıyoruz ama yatırım yapıldıktan sonra vergileri de maksimum seviyede alıyoruz. Dolayısıyla bir paradoks oluşuyor diyebiliriz Melih Hanım burada. Bu temel kaynak olabilir bence. Yatırım yapılmasına daha müsait bir ortam yaratılması için parası olandan daha az vergi alınması gibi bir politika izlenmiş olabilir
diyorsunuz. Biz ama burada fazla yorum yapmayız. Siz ne diyorsunuz?
Ben üstadım çok katılıyorum. Teknik olarak, teorik olarak çok yerinde tespitleri var. Ancak hani mevduat faizini, işte sayın okur mevduat faizine parayı yatırıyor, ondan vergi almıyoruz ama hangi yatırımı yaptı mesela, onu sorgulamak lazım. Sonraki ayak yok bizde. Örneğin en son vergi afları varlık barışı yasamızda da geçerli. Parayı Türkiye'ye getirin diyoruz, vergi almayacağız ama sonraki aşamaları kontrol etmiyoruz. Hani o para kalacak mı, ne kadar kalacak, ne amaçla kullanılacak? Bizde denetim aşaması sonraki aşamalarda yok. Hep ilk aşamada teoriyi orada tutuyoruz. Dediğiniz çok doğru ama sonraki aşamaları şarta bağlı bir işlem, vergilendirme yapmadığımız sürece o zaman konu kaçınma aracına dönüyor. Benim hem doktora tezimi yazdım hem kitabını da yazdım. Tamamen vergiden kaçınmayı yasal hale getiriyoruz. Bu noktada bu sahalarda kullanıp sonraki aşamalar yatırıma dönüşmese de bu vergi sıfır avantajdan da yararlanmaya devam ediyoruz. Dediğiniz çok doğru olan şey şu. Sonraki aşamada yatırıma da dönüşmesi gerekirken dönüşmediği için o zaman elde var sıfır diyoruz. Öyle bir durumda karşı karşıyayız. Yani mesela şöyle bir çalışma yapılabilir belki. Bazı alanlarda tabii ki vergiyi sıfırlamak gerekir. Özellikle üretim aşamasında katli surette katılıyorum. Ancak onun nihai amaçta neye dönüştüğünü bilip o şartla vergiyi sıfırlamak lazım. Hatta vergi alıp o şart sağlanırsa iade edilmesi yönünde bir öneri çok daha doğru olur kanaatindeyim.
Peki.
Bilmiyorum ifade edebildim.
Gayet iyi ifade ettiniz. Önemli bir konu. Çok tartışmaya açık. Tartışmaya açık bir konu. Onu da biliyorum ama hemen dönüyorum kredi işine. Çünkü kara liste önemli. Kara listeye girmemek önemli. Emekliler kredi kullanıyor. Kredi çekip ihtiyaç kredisiyle borç ödemeye çalışıyorlar. Ortada büyük bir sıkıntı var ama bir de Siz mesela kara listeye bakıyorsunuz. En kolay krediye ulaşım için yardımcı oluyorsunuz. Ev, konut ve araba değil mi?
İhtiyaç kredisi de var.
Bu ihtiyaç kredisi de var ama mesela ev sahibi kiracı ilişkisine niye bakmıyorsunuz? Hep her şeyi satın alma diye görüyoruz. Orada bir hizmetiniz var mı?
Bu çok güzel soru. Biz de yaklaşık 1,5 yıldır bu projenin üzerine çalışıyoruz. 2019'un başında İstanbul Teknik Üniversitesi'nde iç çekirdek programına girerek aslında burada bir girişimi gerçekleştirdik diyebiliriz. Çok yakın zamanda canlı ortamda piyasada kullanılacak bir ürünü sunmuş olacağız. Şu an beta testindeyiz. Yani neden bahsediyorum aslında? Türkiye'de 25 milyondan fazla konut var Melih Hanım. Bunun 14 milyon civarı olanı ev sahiplerine, kendilerine ait yani evler. 6 milyonun biraz daha üzerinde bir rakamsa kiracı ilişkisine dayalıyor. Ama günümüz trendi her yıl ortalama %20 bandında kiracıların arttığını da söylüyor. Özellikle yeni kuşak bir şeyi satın almaktan ziyade her şeyi kiralamaya daha sıcak bakıyor. Yani araba kiralıyor, telefon kiralıyor, bilgisayar kiralıyor, ev kiralıyor. Hatta bu kiralama işini daha da ileri götürüp bunları günlük, haftalık, aylık, bazen araç kiralarında saatlik olduğunu bile görüyoruz. İşte son dönemin trendleri var biliyorsunuz kiralama işinde. Saatlik araç kiralama ya da ulaşım aracı kiralama gibi. Bu kadar kiralamayı konuştuğumuz bir ortamda şunu da konuşmamız gerekiyor. Peki bu kiracı kirayı zamanında öder mi? Beni zora düşürür mü? Veya bu evi kiralayan kişi benim için güvenli bir alan mıdır? Bir sonraki sene zam zamanı geldi bana zorluk yaratır mı? Ya da ev sahibi kiracı ilişkisini iyi tutabilir miyim? Birçok
yani,
soru geliyor.
Bir kiracı İstanbul'da da insanlar ev arıyorlar, ev bulamıyorlar. Ev sahipleri kura bağlamış kiraları. Bir kiracı iyi ev sahibini nasıl bulacak? Ya da ev sahibi iyi kiracıyı nasıl bulacak? Bunun üzerinde çalıştınız mı siz?
Evet, evet. Zaten en temelde çalıştığımız yöntem bu. Burada şunu söyleyebiliriz. Biraz vergi konusunda da burası dokunabilir diye düşünüyorum. Murat Hocam doğrular beni diye düşünüyorum. Kira üzerine alınan vergiler aslında çok kayıt dışı kalabiliyor Melih Hanım. Yani çoğu elden alınan kiralar var. Bu hem kiracı tarafını çok fazla zan altında da bırakabilir. Bir sabah kalktığında kiralarım ödenmedi diye bir davayla karşılaşabilir mesela kiracı ve ödediğini ispat etmesi gerekebilir. Bizim hukuk sistemimiz böyle çalışıyor biliyorsunuz. Haliyle kiracıların ödediği kiraların kaydı olan bir sisteme de ihtiyacımız var temelde. Ben iyi bir kiracıysam bunu ispatlamak için, başka bir ev sahibine ispatlamak için bir sistem kullanmak zorundayım. Referans vermek zorundayım. İşte tüm bu alanda çalıştığımız sistem bu. Kiraların tamamının kaydını tutuyoruz. Bir sonraki sene eğer mevcut ev sahibiyle pazarlık yapacaksa kira üzerine, düzenli bir kiracı olduğu için ev sahibine bir öneride bulunuyoruz. Bu kiracıyı kaçırma önerisinde bulunuyoruz ve biraz daha düşük bir zam yapılmasını talep edebiliyoruz. Ya da kiracı evini değiştirecekse o zaman yeni gittiği ev sahibine bunun güvenli bir kiracı olduğunu, iyi bir kiracı olduğunu, fiyatlama yaparken daha düşükte kalması gerektiğini, gerekirse depozito ücretlerini düşürmesi veya almaması gerektiği konusunda briefingler veriyoruz. Haliyle bu kiracı tarafını oldukça kollayan, koruyan bir durum oluyor. Ev sahibi tarafında nasıl avantajlar sağlıyor? O da şöyle, tıpkı bankalarda kullandığımız kredi kartları gibi zamanında ödemediğimiz kiralar bizim diğer ürünlere ulaşmamızı zorluk çıkartmaya başlayacak yakın zamanda. Haliyle biz kiramızı zamanında ödemezsek diğer finansal kaynakları ve ürünleri almamızda da bize engeller yaratabilir. Başka bir ev kiralarken, senetle bir alışveriş yaparken veya kredi kartı kullanırken. O yüzden ev sahibi tarafında kiranın zamanında ve düzenli ödenmesi konusunda bayağı yardımcı olacak bir üründen bahsediyoruz bu tarafta. Her iki taraf için büyük bir kolaylık sağlıyor diyebiliriz. Yani birkaç dakika içinde öğrenebilecek her iki tarafta.
Siz aynı zamanda iyi bir finansçısınız. Bankalarda çalışıp yazılımla böyle bir işe girdiniz. Dünyada bu modeli uygulayan ülkeler, sistemler var değil mi?
Elbette var. Amerika'da doğmuş sistem. Amerika'da 3 tane bu veri merkezi. Onun dışında onlarca verileri değerlendiren firmalar var. Buna rating sektörü deniyor aslında dünyada. İngiltere'de çok gelişmiş. 3 tane de orada veri merkezi var ve onu yorumlayan firmalar var. Dünyada bizimle birlikte aynı dönemde kurulmuş ve çok hızlı büyüyen şirketler de var. Credit Karma gibi. 600 milyon müşteriye ulaşmış bir firmadan bahsediyoruz. Ülkemizde de kayıt dışı ekonomiye birazcık kayıt dışı ekonomi sisteminin bitirilmesine biraz destek olabilecek, hatta iyi ortam destek olabilecek bir sistem. Ve diğer taraftan bir şey satın alırken bankalara olan bağımlılığı da giderebilecek bir sistem bu. Çünkü alıcı ile satıcı arasında bir güven köprüsü kuracak bu güven puanı sistemi. Haliyle bir şey satın alırken kredi kartı veya kredi kullanmadan da, faiz ödemeden de, yani kısacası bir ürün, mal, hizmeti satın alabileceğiz. Karşımızdaki alıcıyı veya satıcıyı hiç tanımıyor olsak bile bu da ekonomiye büyük bir katkı sağlayacak diye düşünüyoruz.
Türk insanı bu tip sistemi sever. Müşteri, siz ne kadar büyüdünüz 11 yılda?
Şu anda kullanıcı, kayıtlı kullanıcı sayımız 500 binin üzerinde. 500 bin müşteri geçtik, hatta 600 bine çok yakınız diyebiliriz. Hızla büyüyor Melihan. Bizim sistemimiz özellikle 2018'deki teknoloji yatırımımızdan sonra çok hızlı büyümeye başladı. An itibariyle 3. projede geçmiş durumdayız şu an itibariyle. Onu da yapmaya başladık. Aslında bu sistem ülkenin her tarafında bir şey satın alırken veya kiralarken kullanılabilecek çok güvenli bir sistem. Hızla büyümeye devam ediyoruz diyebiliriz.
Yani kayıt dışıyla mücadelede önemli enstrüman bunlar. Biz ücretli kesim üzerindeki vergi yükü ve ücretli kesimin krediye ulaşmasındaki sıkıntıları anlatmaya çalışıyoruz ama Merkez Bankası'nın dün özellikle çok tartışma yaratan konusu sosyal medyaya damga vurmuştu. Neydi konu? Bir önceki ay 30 milyar TL'lik zarar açıklamıştı Merkez Bankası. Bir günde zarar kapandı, kâra döndü. Bakın konuyla ilgili kimler ne söyledi? Sosyal medyaya bakalım mı?
Sosyal medya gündemi. Bilançosu 70 milyar lira zararda gözüken Merkez Bankası'nın 2021'in son gününde tam olarak nereden geldiği anlaşılamayan 130 milyar liralık bir kar yazdı, böylece bilançosunu 60 milyar lira artıya geçirdiği ortaya çıktı. İktisatçılar böylesine bir hareketin hiçbir dönemde görülmediğini vurguladı. Merkez Bankası kanunu gereği döviz satışı yapılıp karın realize edilmesi gerekir diyen iktisatçı Haluk Bürümekçi, umarım bu değişimin nasıl gerçekleştiği konusunda kamuoyuna önümüzdeki günlerde açıklama yapılır ifadelerini kullandı. Gelişmeyi para basıp hazineye aktarmak anlamına geliyor şeklinde yorumlayan eski Merkez Bankası baş ekonomisti Hakan Kara, tez zamanda enflasyon nasıl yaratılır konulu dersin aşamalarını izliyoruz. Ne yazık ki bu ders içinde yaşadığımız hayatta gerçekleşiyor diyerek enflasyonist baskıların daha da azacağı görüşünde. Merkez Bankası'nın en son zarar ettiği tarihin 2005 olduğunu belirten iktisatçı Uğur Gürses de 16 yıl sonra bankanın tekrar zarar edeceğini söylüyor. Yaşananları ters takla diye tanımlayan Gürses, zararda olan Merkez Bankası bir gecede hokus pokusla gerçek bir kar olmayan bilanço içi karı bir işlemle kar zarar hesabına aktararak para basmış oldu şeklinde yorumladı. Eski hazine müsteşarı ve iktisatçı Mahvi Eğilmez de Türkiye'nin dış borcuna değindi. Eğilmez, Merkez Bankası faiz indirimlerine başlamadan ve döviz kurları hızla artmadan önce Haziran 2021'de Türkiye'nin toplam dış borcu özel sektör, kamu, Merkez Bankası dahil 3,8 trilyon liraydı. Bu tutar yıl sonunda 6 trilyon liraya yükseldi, dedi. Sosyal medya gündemi.
Murat Bey,
buyurun.
Gündemi birlikte dinledik. Bir değerlendirme bu konuyla ilgili isteyeyim mi sizden?
Yani tabii ki yapmaya çalışayım dediğim gibi ama şimdi konu şu, aslına bakarsanız. Hani bir günde nasıl zarardan kâra geçti? Bunu çok kıymetli hocalar zaten dile getirdi. İçerik olarak da bakmak lazım. Bu bir... Şimdi şöyle bir şey var. Bir üniversitede, İstanbul'da bir üniversitede, ben doktora yaparken de bir arkadaşımız da orada doktora yapıyordu. İstanbul'da olduğum dönemde eğitim hayatımın bir kısmını orada geçirmiştim. Bilanço makyajlama diye bir yüksek lisans dersinden söz etmiştim. Nedir bilanço makyajlama? Bilanço makyajlama aslında bazı kalemlerle oynadığınız zaman onu gereğinden daha farklı bir gösterebiliyorsunuz. Yani aslında kötü olan bir durumu daha güzel bir hale getirebiliyorsunuz demektir. Çok anlaşılır bir dille. Bazen iflasın eşiğinde olan bir firmanın bazı muhasebe kayıtlarıyla oynayıp bazı şeyleri gösterip onu, bilançoyu çok daha olumlu, kalemleri varmış gibi gösterip kârdaymış gibi de gösterir. Daha çok kârdaymış değil mi? De pozitif yönde olumluymuş gibi de gösterebilirsiniz. Bu anlamda sanıyorum konu sadece hesaplardan ibaret, yani hesaplarla yapılmış bir durum var ortada. Hani gerçekten zarardan aynı günde tekrar kâra geçilmesi biraz zor gibi duruyor bana. Biraz da aklımda pek almıyor açıkçası. Varsa da biri anlatırsa da sevinirim. O yüzden konu sanıyorum biraz bilanço makyajlama herhalde. Biraz hesaplarla oynanmış gibi duruyor.
Uğur Gürses ters tabii. Takla diyor. Siz bilanço makyajlama diyorsunuz. Evet. Mustafa Gümüş.
Yani ben bu konuyu çok uzun uzun okudum. Herkes bunun neden yapıldığı ile ilgileniyor. Yani nasıl yapıldığı ile ilgileniyor. Ben biraz da sonuç ilişkisiyle ilişkilendirmek istiyorum. Özellikle bankada çalışırken kredi tahsisinde bunlarla çok karşılaşırdık Melih Hanım biz. Yani bir firma kredi almak istediğinde bilançosundaki bazı kalemleri Murat Hocam'ın söylediği gibi daha yüksek gösterirdi. Bizim de uzmanlık alanımız bunun gerçekten neden kaynaklandığını anlamaktı. Bazen satışları yüksek tutarlardı, kârı yüksek tutarlardı ki biz banka olarak ona teminat mektubu verebilelim, kredi kullandırabilelim veya limitlerini yükseltelim istiyordu. Sonuçta firma bunu neden yapıyor? Buna bakıyorduk biz. Yeni bir yatırım yapacak mı? Parayı nerede kullanacak? Veya piyasaya güven mi aşılamaya çalışıyor? Buna bakıyorduk. Ben Merkez Bankası'nın bu hareketini özellikle hepimizin bildiği son dönemlerdeki bu yüksek kur satışındaki hareketinden zarar ettiğini düşünüyorduk ya da gördük bunu bilançolarda. Önümüzdeki dönemde de biz güçlüyüz, buradayız. Gerekirse müdahale ederiz duruşu olarak yorumladım birazcık. Merkez Bankamız güçlü, zararda değil. Yarın yine dolar kuru artarsa biz yine müdahale edebiliriz bakışı gibi gördüm birazcık.
Peki ama biz hemen vergiye dönelim ve nasıl bir vergi modeli kafanızda? Kısaca anlatır mısınız bize? Yani ücretliden, harcamalardan bu kadar çok vergi alınması adil değil. Adaletli değil. Ne olmalı? Çözümünüz ne? Öneriniz ne?
Ben şöyle söyleyeyim. Öncelikle kayıt dışılıkla mücadele ettikleri için bu yap kurdukları sistem kanalıyla Mustafa Bey'e teşekkür ediyorum. Söylediklerine harfiyen katılıyorum vergiyle ilgili, söyledikleri kısımla ilgili. Ama nasıl bir çözüm yapacağız biliyor musunuz? Önce sorunları bir tespit etmemiz lazım. Mesela gayrimenkulle ilgili çok önemli bir sorun söylüyorum. Kirayı elden alıp vermek tabii ki bir vergi kaçırma faaliyetidir ve çok ciddi problemdir. Onunla ilgili bir cezai yaptırımımız var bizim. Onları anlatacak değilim şimdi, girmeyeceğim ama daha önemli bir şey söyleyeyim ben size. Bugün Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde yaklaşık 25 milyon konuttan söz etti Mustafa Bey. Ben tam sayıyı bilmiyordum, öğrenmiş oldum. 25 milyon konut sahipleri büyük bir ihtimalle, sanıyorum Mustafa Bey'in varsa bilgisi o da bize verir. Kaç yılda el değişiyor bunlar? Yani el değişim hızı kaç yılda gidiyor? Şimdi bu konutların alınması ve satılmasında maalesef gerçek bedeli gösterilmiyor Türkiye'de. Bunu hepimiz çok iyi biliyoruz.
Asıl sorun bu. Satın. Gerçek değerin tabii, altında gösteriliyor. Yok. Ya da üstünde.
Tabii. Mesela şimdi benim vergi anlayışım şudur. Herhangi bir yerde sorunu önce tespit edip sonra çözüm üretmektir. Çözümsüz hiçbir şey yazmadım şimdiye kadar. Yani iyi bir vergi sistemi sorunu tespit edip ona müdahale etmektir. Hekimlik de böyledir. Ben de bu işin hekimiyim diye düşünüyorum. O yüzden sorunu önce tespit ediyorum. Örneğin bunun neden bu yapılıyor? İki tane nedeni var. Bunlardan bir tanesi alışkanlık haline geldi. İkincisi ise insanlar vergi ödemek istemiyor. Bu verginin yüksekliğinden mi kaynaklı? Elbette kaynaklı ama bizde artık alışkanlık haline geldi. Yani artık genel tahammül haline geldi. Ödememe anlayışı üzerine dayalı. İşte yemek yediğiniz zaman fiş isteyince satıcı size pis pis bakıyor artık. Bu duruma gelmiş vaziyetteyiz genel olarak. Oysa vermesi gerekiyor. Uzatmadan örneğin bir gayrimenkulü piyasa fiyatı İstanbul'da 2 milyon olan bir konutu düşünelim. Bu konutu satın almak istiyorsa bir kişi pazarlık ediyor vesaire 2 milyona aldığını varsayalım ama çok altında bir fiyatı alıyor. Kalanı elden veriyor. Altındaki tutarı banka vasıtasıyla ödüyor. O gerçek ödediği bedel, yani daha doğrusu bankadan ödediği, yani kayıtlarda gösterdiği bedel üzerinden bir harç ödüyor. %20 hem alıcı hem satıcı. Ama o farkından, yani ödememiş göründüğü gerçek ödediği bedelle satış tutarı arasındaki o fark arasından bir kere binde 20 yani %4 bir harç kaybı var kafadan. Bu bir tarafa koyuyoruz. İki, bu kişi normal koşullarda o bizim gelir vergisi kanunumuzda şöyle bir şey var. Bir konut satın alırsanız ve o konutu 5 yıl içinde satarsanız satışla alış arasındaki farktan minik bir iki hesap daha var. Bir gelir vergisi ödüyorsunuz. Yani %40'a varan bir oranda 15'ten başlayıp 40'a varan oranı bir gelir vergisi ödüyoruz. Değer artış kazancı deniyor buna. Bu adam evi zaten düşükten almış olabilir, tuttu.
Yüksek fiyattan sattı ama satışını düşük gösterdi böylece. Oradaki farktan bir değer artış kazandı. Yani bir gelir kaybı daha var ortada. 25 milyon konutun kaçık 5 yıl içerisinde el değişiyor mantığına bakarsak, özellikle dövizin çok ciddi artışından kaynaklı, son dönemdeki fiyat artışından dolayı böyle bir yazı yazacağım zaten bugün yarın. Bizim bu değer artış kazancı dediğim şeyin denetlenmesinin artırılması gerekiyor kat'i surette. Örneğin şöyle bir şey söylersem sanıyorum dinleyicilere de hayal olacaktır. 8 yıl İstanbul'da yaşadığım için çoğu da İstanbul'da dinleyiciler beni çok rahat algılayacaklardır. İstanbul Kadıköy'de bir atıyorum Bahariye'de bir konutun 3+1 %60 metrekare bir konutun 400 bin lira olma ihtimali nedir mesela satışını şu anda? Çok zor, hatta imkansıza yakın. Oysa Tapu'da 400-450 bine, Mustafa Bey yanılıyorsam düzeltsin beni, 400-450 bin liraya satışı gerçekleşiyor. Oysa o konutun gerçek satışı çok daha yüksek bir bedelle. O yüzden denetim bir kere, konumuz şimdi gayrimenkul olduğu için söylüyorum. Gayrimenkul işlemlerinde alım satımına çok ciddi anlamda bir denetimin, bir sistem oluşturulması gerekiyor. Ve bu işlemler hem vergi kaybı hem harç kaybına neden oluyor. Yani bunu bir basit bir ekonometrik modelle çalışmayı planlıyordum bir dönem. Bir kere buna bakacağız. Bu şuna getirmek istiyorum ez cümle. Bizim vergilendirilmediğimiz çok ciddi ya da görmek istemediğimiz çok ciddi sahalarımız var. Bizim bu sahalarımıza eğilmemiz gerekiyor. Örneğin bu gayrimenkulü 2 milyonlu gayrimenkulü 400 bini alıyoruz ve bu kişi her yıl 400 bin lira üzerinden emlak vergisi ödemeye devam ediyor. Oysa 2 milyon üzerinden ödemesi gerekirken üçüncü bir kalem bir de ne ortaya çıkıyor gördüğünüz gibi emlak vergisi kaybı da ortaya çıkıyor. Yani küçük tespitler aslında iyi bir denetim mekanizmasıyla verginin bu şekilde tabana yayılması mümkün hale gelebilir. Mevzu bunun üzerinden dönüyor. Oysa kümesteki kazlar diye zikrettiğiniz şey Maliye Bakanlığı'nda sıklıkla zikredilen bir kavramdır. Çok da doğru bir tespittir. İşte kolaycılıktır aslında ücretli de harcamalar üzerinden vergi alınması.
Yani bizim bu vergi oranını biraz aşağıya çekin. Araya giriyorum. ÖTV ve dolayısıyla KDV üzerinden vergilendirme, ücretliler üzerinden ve harcamalardan vergi almak işin kolaycılığı. Maliye dersini çalışsın o zaman, ne diyelim biz?
Kesinlikle haklısınız. Anlatmak istediğimiz siz profesyonel özet yapıyorum. Bir çok daha doğru yaptınız.
Dersini evet. Çalışmıyor bu ülkede maliye ve ücretliye yazık değil mi diyoruz ve hemen Murat Bey'i dinlediniz.
Evet, çok güzel bir noktaya dokundu Murat Bey. Şimdi söyleyeceğim tabiri çok iyi bilecektir. Raiç bedel diye bilinen alış satışta bir bedel var. Murat Bey'in bahsettiği nokta tam olarak o. Yani gerçek satış değeri doğru. Değil de tapuda ve belediyede beyan edilen kısımdan bahsediyoruz.
Ya son 10 yıl vergi değeri bu arada üstad.
Doğru,
çok
evet.
Çok özür dilerim. Ona vergi değeri diyoruz. Raiç bedel gerçek alım satım bedeli. Evet, vergi değeri aramızda anlaştığımız bedel.
Çok doğru.
Göstermelik bedel.
Tamam, ters söylemiş olabilirim. Teşekkür ederim düzeltme için. Şöyle çok doğru söylüyor Murat Bey. Ya son 10-15 yıl içerisinde birkaç düzenleme geldi Meliha Hanım buraya ama çok da yeterli değil. Banka kredisi kullanıldığında kredi tutarının daha altında gösterilmemesi gibi bir toplum tarafından bilinen bir uygulama var ama bu da çok yetersiz. Oranın kesinlikle bir denetim altına girilmesi gerekiyor. Çok doğru söylüyor Murat Bey. Buradan alınamayan vergiler bir vergi hedefimizde olduğu için Murat Bey'in söylediği gibi o vergi hedefine ulaşmak adına bize KDV, ÖTV olarak dönüyor. Hepimizin cebinden çıkıyor çok böyle olduğunda. Haliyle buraya bir denge, adalet kesinlikle gerekiyor. Bu sadece orayı değil, ekonomik modelde her yeri etkiliyor sonuç olarak. Ne kadar KDV, ÖTV artarsa harcamalarımız o kadar artıyor. İşte o zaman o kadar krediye ihtiyaç duyuyoruz. Sonra kullandığımız kredileri ödemekte zorluk çekip takip yaşıyoruz. Kara listeye giriyoruz. O da kabusumuz olmaya başlıyor. Böyle sistem kendi kendini döndürüyor
yani
aslında.
Yani kabuslar devam ediyor. Negatif bir dil kullanmak istemiyorum. Şiddetsiz bir dille yayın yapmak istiyorum ama gelin bugün günün yasına da birlikte bakalım, sonra veda edelim.
Günün yazısı. Osman Arolat, Hain Ekonomistler ve Enflasyon. AK Parti yönetiminin uygulanan ekonomi politikalarını eleştiren ekonomistleri vatan haini ilan edecek yerde onları ciddiye alması gerekmiyor mu? Ülkemizin sözü dinlenen akademisyenlerinin Ocak ayı enflasyonu ile ilgili birkaç cümlelik değerlendirmelerini topladım. Ekonomistler mevcut durumun 2022'de de bir enflasyon habercisi olduğunun altını çiziyorlar.
faiz indirilirken dövizi ve enflasyonu yükseltmesinin doğal sonuç olduğunu vurguluyorlar. Ama bu değerlendirmelere bakmadan önce Nobel İktisat Ödülü sahibi Profesör Friedman'ın "Enflasyon kuralsız, kitapsız bir vergilendirmedir" sözünü lütfen akıldan çıkarmayalım. Mahfiye İlmez, Atilla Yeşilada, Uğur Gürses, İris Cibre, Arda Tunca, Durmuş Yılmaz, Erkin Şahinöz, Evren Devrim Zelyut, Hakan Kara'dan alıntılama yaparak enflasyon halini yansıtmak istiyorum. Faiz indirilirken döviz yükselince başka sonuç beklenemezdi. Gelecek aylarda da enflasyon böyle seyredecek. AK Parti 2002'de %29.7 olarak devraldığı enflasyonu 2005'te %7'ye düşürdü. Şimdi %36.1'e yükseltmesi ciddi başarı. Ödenen onca bedele rağmen başlangıç noktasının gerisine düşüp topluma bedel ödetmeye kimsenin hakkı yok. Ocak enflasyonu asgari ücret zammının 1/4'ünü götürdü. ÜFE'deki fiyat farkını bir seneye yakın üretimlerine yansıtmayanlar ne kadar yüce gönüllü. %80'lik ÜFE artışı, Ocak ve Şubat aylarında hanelerde enflasyon yangınının süreceğini gösteriyor. Merkez Bankası, repo faizi sonrasında döviz artınca enflasyon %36 oldu. Faiz sebep, enflasyon neticedir. Yıllık ÜFE %79.89, TÜFE 36.1. Yeni ekonomik model denen şeyi terk etmemiz gerekiyor. AK Parti ekonomiyi 2001 yılında devraldığından daha kötü teslim edecek. Ne var bunda? Amerika Birleşik Devletleri'nde de reel faiz bizimki gibi düşük diyenler için 3 Ocak yıllık enflasyon açıklaması kara bir gün oldu. Bu ekonomistlerin bu değerlendirmelerini ülke çıkarı için yaptıklarına inanıyorum. Üstelik Keynes'in yalın ifadesiyle enflasyon vatandaşın gelir ve servetine hükümetlerce gizlice el konmasıdır. AK Parti iktidarının bu isimleri düşman veya vatan haini ilan etmek yerine önce kendini savunması, bunun için de onları ciddiye alması gerekiyor. Günün notu. Nobel ödüllü Hayek, tarih aslında enflasyonun tarihidir ve bununla siyasal iktidarlar insanların gelirine el koyar. Hepsi budur diyor. Yanlış mı?
Günün yazısı.
Dünya Gazetesi'nin baş yazarı Osman Arolat'ın yazısı gerçekten günün yazısı, değil mi?
Kesinlikle.
Müthiş, müthiş.
Değil mi? Müthiş. Kesinlikle. Çünkü kesinlikle. Sonuçta bizim konuştuğumuz konu, yayının sonuna geldik. Konunun özü tıpkı Keynes'in dediği gibi enflasyon, vatandaşın gelir ve servetine hükümetlerin el koymasıdır. Biz de bugün geliri konuştuk. Kamunun gelir yaratma gücünü ve ÖTV ve KDV yolculuğu ağırlıklı olarak harcamalar üzerinden ve vatandaşın krediye erişim yolculuğu. Onun için iki konuyu birleştirdik. İyi mi yaptık Murat Gün?
Gayet
Mustafa
iyiydi.
Gümüş.
Teşekkür ederim.
Çok eğlenceli bir yayındı. Murat Hocam'a da çok teşekkür ederim.
Ben de size çok teşekkür ederim.
Gerçekten çok tamamlayıcı bir konuşma oldu. Tekrar teşekkür ederim davetiniz için de.
Murat Batı teşekkür ediyoruz. Sizin yine dersiniz vardır. Ederim. Sağ olun diyoruz. Herkes sevgiyle saygılar kalsın. Şakıyorum. Hürmetler, saygılar. Herkes sevgiyle kalsın. Sağlıkla kalsın ve hayata sıkı sıkı sarılsın. Sakın hayal kurmayı unutmayın. Pazartesi günü yine birlikteyiz.
Gazeteci Melih Okur, RSFM'de Anlat Bana diyor. Dünyayı ve Türkiye'yi nasıl bir gelecek bekliyor? Yeşil mutabakat ne demek? Ekolojik sosyal piyasa ekonomisi yeni dönemin sloganı mı olacak? Melih Okur, sorulmayan soruların peşine düşüyor. Melih Okur'la Anlat Bana her pazartesi ve çarşamba 19.30'da RSFM'de.